Ayrım 54.
Demokrat Parti'nin ikinci büyük kurultayı 1950 seçimlerinden yaklaşık bir yıl önce 20 Haziran 1949'da toplandı. Genel merkezin yani kurucuların partiye tam anlamıyla hakim oldukları tüm kongre süresince izlendi. Seçimlerin yaklaşmasından ötürü ana konular seçim yasası ve milletvekili adaylarının tespiti sorunu idi. Milletvekili adaylarının %80'inin örgüt tarafından atanması kabul edildi. Ne ki genel merkez gene son söze sahip olacaktı. Seçim yasasının demokratik içerikli olması açısından ise partinin geniş halk yığınlarıyla birlikte oylarına sahip çıkması konusunda bir kararlılığı ifade eden Milli Husumet Andı'nın kabulü ile kurultay dağıldı. Milli Husumet Andı, iktidar çevrelerinde 12 Temmuz beyannamesi ile vurgulanan ve yaşama geçirilen partilerin barış içerisinde birlikte yaşaması ilkesine ters düşmesi nedeniyle tepki uyandırdı. Fakat yılların deneyimli başbakanı Şemsettin Günaltay'ın demokratikleşme çabalarını geriletmeye niyeti yoktu. Uzun tartışmalar sonucunda Demokrat Parti'nin de oyları ile katıldığı bir seçim yasası kabul edildi. Bu yasa ile gizli oy ve açık tasnif ilkesi getiriliyor, partilere radyodan propaganda amacıyla eşit ölçüde yararlanma olanağı sağlanıyordu. Ancak Demokrat Parti'nin tüm çabalarına rağmen CHP çoğunluğu nispi seçim ilkesini kabul etmemişti. Yasanın kabul edilmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 Mayıs 1950'de seçimlerin yapılmasını kabul etti. 14 Mayıs seçimleri Türk halkını güven duyduğu koşullarda nasıl bilinçli oy kullanacağını kanıtlayan ilk büyük seçimdir. 1950 seçimi ile böyle bir seçim yasasının verdiği güvence altında yapılmıştır. Muhalefet yıllardır işlediği temaları bu kere de gündeme getirmiştir. Özellikle halkın büyük bir bölümünün yakındığı pahalılık ve yoksulluk başta gelmiştir. Pahalılığın, yoksulluğun tüm sorumluluğu iktidarın üzerine atıldıktan sonra ucuzluk vaatleriyle konuşmalar noktalanmıştır. Demokrasi ama tanımı tam yapılmayan soyut özgürlüklerin söz edildiği bir yapıda hemen her konuşmanın ana noktasını oluşturmuştur. Ekmek ve özgürlük diyebiliriz ki bu iki sözcük muhalefetin özellikle Demokrat Parti'nin bayrağı haline gelmiştir. İktidar ise yılların verdiği ağırlığı ve toplumdaki özlemleri fark edememe alışkanlığını terk edememiştir. Muhalefetin bütün hücumlarını ciddi ve çatık kaşlı bir biçimde karşılamaya çalışmaktadır. Demokrat Parti'nin kişiler çevresinde tüm siyasal propagandasına bina etmesi, parlak isimlere aday listelerini açması, iktidarın en fazla tenkit ettiği noktalardan biridir. O günlerdeki heyecan fırtınası içerisinde fark edilmeyen ama bugün okunduğunda haklılığı görülen birçok değerlendirmeye Ulus Gazetesi'nde rastlanmaktadır. Örneğin 1 Mayıs tarihli başyazıda şunları okumaktayız. Bizim müşahedemize göre, maalesef seçim meselesinde selim, siyasi ananelere doğru bir yürüyüş emareleri yoktur. Siyasi kanaatlere göre vücut bulmuş partilerden ziyade şahıslar etrafında toplanmış kalabalıklara şahit oluyoruz. Ali Fuat Cebesoy, Halil Özyörük gibi tanınmış kişilerin Demokrat Parti listelerinden aday olmasını iktidar bir türlü hazmedememiştir. Nitekim alıntı yaptığımız bu başyazı şöyle bitiyor. Milli hakimiyet istiyoruz. Parlak adaylar aramak bizi milli hakimiyete götürmez. Bu arada Peyami Safa, Ulus Gazetesi'ndeki Bakışlar başlıklı köşesinde muhalefete ve özellikle Demokrat Parti'ye en sert eleştirileri yöneltmekte, yanıtlar vermektedir. Örneğin, 4 Mayıs Perşembe günkü gazetede ikinci kaptan başlıklı yazısında şunları ileri sürmektedir. Celal Bayar, iktisat vekiliyken başında İnönü vardı. O zamanki nutuklarına bakınız. İsmet Paşa'nın direktifleriyle çalıştığını sık sık tekrarlamaktan geri kalmamıştır. Başbakan olduğu zaman da Celal Bayar'ın başında Atatürk vardı. Ve işaret parmağı ile ona atacağı her adımın yolunu çiziyordu. Şimdi bu ikinci kaptan devlet gemisinde yerini almak istiyor. Fakat aradaki farkları unutuyor. Evvela birinci kaptanın yeri boş kalacaktır. Sonra bugünkü devlet gemisi o zamanki denizin karışıksız, güven ve sükun dolu satında değil. Bu sağduyunun kolayca kabul edemeyeceği bir eleştiri tarzıdır. 1950 seçim kampanyasına kurumsal olarak yansız olması gereken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de katılmıştır. İnönü'ye göre anayasa, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı açısından gereken açıklığa sahip değil. Nitekim, ilerideki seçimlerde de aynı savı Celal Bayar ileri sürerek Demokrat Parti lehine kampanyaya katılmıştır. 1950 seçimlerinde İnönü, kampanya boyunca büyük kalabalıklara karşı konuşmuştur. Konuşmalardaki ana temaları şu alıntılarla ortaya koyabiliriz. İnsafınıza müracaat ederim. Bir seçim zamanında her gün memleketin en az 30 yerinde toplantılar yapılan bir diktatörlük ülkesi görülmüş müdür? Seçim zamanında diyar diyar dolaşarak kendisini vatandaşlarına beğendirmeye çalışan diktatör işitilmiş midir? Anayasaya muvafık kanunla antidemokratik kanun veya durum birbirinden ayrı şeylerdir. Her memlekette onun seviyesine ve ihtiyacına göre nazariye itibariyle antidemokratik sayılacak kanunlar veya haller mevcut olabilir. Bu haller o memlekette demokrasi mevcut olmadığının delili sayılamaz. Biz de nazariye olarak antidemokratik sayılacak başlıca iki mevzu vardır. Birisi komünistliğin faaliyetine kanunen müsaade edilmemesidir. Yakın zamanlara kadar bazı hürriyet memleketlerinde de hal böyleydi. Antidemokratik sayılabilecek bu yasak bizim bünyemizde devam edecektir. Bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim ki CHP seçimde çokluğu kaybederse İsmet İnönü tabiatıyla ve elbette Cumhurbaşkanlığından çekilecektir. Bilindiği gibi Paşa'nın bir konuşmasını Taksim Meydanı'nda yüz binlerce İstanbullu dinlemiş ve dönemin valisi Fahrettin Kerim Gökay kalabalığı Paşa'ya göstererek işte İstanbul Paşam demiştir. Demiştir demesine ama bu sözler ve meydanları dolduran yüz binler CHP'nin iktidarı kaybetmesini engelleyememiştir. İnönü Taksim Meydanı'nda konuşurken Fatih Camii'nin arkasındaki alanda yaklaşık 10 bin kişinin karşısında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve diğer Demokrat Partililer seçim kampanyasının son konuşmalarını yapıyorlardı. Kalabalıklara bakanlar, hele Taksim alanından dönen kamyonlara yüklü bayraklı CHP'lilerin bir avuç Demokrat Partili'ye yönelik tezahüratlarına şahit olanlar, seçimin galibinin CHP olacağını söyleyebilirlerdi. Fakat sonuçlar bunun tam aksini göstermiştir. Çok sakin geçen 14 Mayıs'ın gecesi açılan sandıklar, yurdun hemen her yerinde muhalefet adaylarının büyük bir çoğunlukla seçimi kazandıklarını ortaya koymuştur. Seçim sonuçlarının yorumunu soğukkanlı yapabilenler parmakla sayılabilecek kadar azdı. Bunlardan biri olan Hasan Ali Yücel'in 22 Mayıs 1950 tarihli yazısı unutulmaması gereken bir değerlendirmedir. Yazının başlığı, hürriyetin gerçekleşmesi ve iktidar değişmesi. Hasan Ali Yücel yazısına Osmanlı dönemindeki isyanlardan söz ederek başlamaktadır. Bütün bu isyanlar, içten içe kaynayan hoşnutsuzluğun ifade imkanını bulamaması, milletin istemezliğini taşıma kanallarının tıkanmış olması sebebiyle bir patlamadan başka bir şey değildi. Yücel daha sonra yazısını şöyle sürdürmektedir. Hürriyeti gerçekleştirmek isteyenler, gerçek hürriyetin ana kurallarına tabi olmalıdırlar. Hürriyetin devamı için başka çare yoktur. Çünkü hürriyetin hastalıklarına tek ilaç gene hürriyettir. Yunanlıların İzmir'den denize dökülerek zaferin elde edilmesi, Türk halkının kendi ruhundan gelen üç kuvvetle kendi iradesini kullanma hadisesi olabilmiştir. Bundan sonra serbest fırka hadisesinde halk serbest bırakılmaya devam edilseydi, bu defada hoşnutsuzluk şeklindeki istemezlik şuuruyla iktidarı devirebilirdi. Olmadı. Bugün köyünden çıkmamış vatandaşta bile kendini gösteren idareye katılmak iradesi artık bir gerçektir. Yücel'in bu değerlendirmesi 1950 seçimlerinin sonucunu oluşturan nedeni olanca açıklığıyla sergilemektedir. Türk halkı 1950 seçimiyle bir iktidarı barışçı yollarla devirebileceğini, bu güce sahip olduğunu göstermiştir. Ama gerçek demokrasinin kurulup işlerlik kazanabilmesi için acaba bu yeterli miydi? Ek 1. Sabah gazetesinde 1917 ihtilal günleri. Türkiye'de Sovyet devriminin yankıları özellikle bağımsızlık savaşı yıllarında geniş olmuş etkileri hissedilmiştir. Devrimin çeşitli aşamaları üzerinde yapılan yayınlara, Türk solunu etkilemesini ele alan araştırmalara burada değinmeyeceğiz. Ne var ki bütün bunlar devrim bütünüyle belirgin hale geldikten sonraki yıllara rastlar. Oysa 1917 ihtilali başladığında Osmanlı İmparatorluğu hem Doğu Anadolu'da hem de Galiçya cephesinde Rus orduları ile savaş halindeydi. Çarlık orduları birçok kenti ve bölgeyi işgal etmişti. Ülkenin her yanında savaş gerekçesiyle sıkı yönetim ve savaş hali düzeni vardı. Basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değildi. Buna rağmen 1917 ihtilalinin yansımasını incelemeye yarayacak belgeler üzerinde çalışma yapmak mümkündür. Bu çalışmanın genelde 3 aşamada ya da bölümde yapılması gerekir. A. 1917'de yayınlanan günlük basın organlarında haber ve makale olarak 1917 ihtilaline değinen ne vardır? Bunların genel doğrultusu nedir? B. Yayınlanan dergilerde 1917 ihtilali nasıl algılanmış ve değerlendirilmiştir? C. Meclis-i Mebusan ve Ayan'da bu konuda neler konuşulmuş, hangi yorumlar yapılmıştır? Kuşkusuz bu içerikteki bir incelemenin kapsamı çok geniş olacaktır. Bu nedenle elimizdeki incelemede sadece bir günlük basın organının Sabah'ın 1917 ihtilal günlerine ilişkin haber ve yorumlarına değineceğiz. 1917'de yani savaşın 3. yılında İstanbul'da sadece 3 gazete yayınlanmaktaydı. Tanin, Tasvir-i Efkar ve Sabah. Bunlardan Tanin, İttihat ve Terakki Fırkası'nın resmi görüşünü yansıtan bir organdı. Tasvir-i Efkar ve Sabah, 1908 II. Meşrutiyet döneminden devir aldığı iki gazetedir. Sabah, Mihran Efendi tarafından 1882 yılında kuruldu. O tarihten 1922 yılına kadar kurulu düzenle ters düşmemeye çalışarak yayınına devam etti. Savaş yıllarında heyecanlı bir iddiatçı olan Sabah, silah bırakışımından sonra Ali Kemal'in Peyami ile birleşti ve Ankara hükümetine karşı bir tavır içine girdi. Büyük zaferden sonra Ali Kemal'i yönetimden uzaklaştırarak gazetenin adını tekrar Sabah olarak değiştirdi ama gazete fazla yaşayamadı. Bu inceleme için neden Sabah öne alındı? Bunun başta gelen nedeni Tani'nin ve Tasvir-i Efkar'ın o yıllara ait özellikle 1917 sayılarının noksansız olarak bulunamamasıdır. Gelecekte bu iki gazetenin de noksansız araştırılması ile inceleme kapsamı genişletilecektir. Sabah'ın bir başka özelliği de iddiatçı olmasına karşın bu konuda resmi görüşü tam anlamıyla yansıtmayabileceği olasılığıdır. Gerçi savaş yılları açısından bu olasılık pek önemli değilse de gene de gözden bütünüyle uzak tutulamaz. Sabah'ın 30 yılı aşkın bir yayın kurumu olması onun çeşitli ajanslarla ilişkisini de kökleştirmiştir. Bu da bir ölçüde incelemede öne alınma nedeni sayılabilir. İnceleme sırasında Sabah gazetesinin 1917 yılında yayınlanmış olan bütün sayıları gözden geçirilmiştir. Gazete, Kasım 1917 yılına kadar küçük boy, eski Yön veya Ant dergilerinden biraz büyük, 4 sayfa olarak çıkmış, Kasım 1917'den itibaren bugünkü gazeteler ebadında tek yaprak olarak yayınını sürdürmüştür. Savaş yıllarındaki kağıt sorunu bu değişiklikte rol oynamıştır. Gazetenin birinci sayfasının sol üst köşesi çerçeve içerisinde resmi tebliğe ayrılmıştır. Türk resmi tebliğinin dışında hemen her sayıda müttefiklerimizin resmi tebliğleri de özenle verilmiştir. Alman, Avusturya Macaristan ve Bulgar resmi tebliğleri bu kapsam içerisinde ayrım yapılmadan yer almıştır. İlgi çeken nokta resmi tebliğimizin dışında Osmanlı cephesine ilişkin haberlere yer verilmemiş oluşudur. Bu, hükümetin yenilgilerle ahalinin maneviyatını bozmama politikasının bir sonucudur. Diğer yandan Garp cephesi, İtalyan cephesi konusunda değişik ajansların haberleri gazetede yer almaktadır. Taht el-Bahir, Denizaltı Savaşı 1917 yılının en önemli haberi olarak görülmektedir. Fakat bütün bunların üstünde Rusya ahvali her gün gazetede yer almıştır. Eğer bir oranlama yaparsak, Mart-Aralık ayları arasında Rusya'dan gelen haberler gazetenin %40'ını oluşturmuştur. Bu, o günlerde Türk kamuoyunun konuyla ne oranda ilgilendiğini de gösteren bir tutumdur. Diğer yandan hükümetin resmi politikası bu haber ve yorumların yayınlanmasına karşı bulunmamaktaydı. 1917 ihtilal günlerine ilişkin haberler başta Berlin olmak üzere Stockholm, Kopenhag, Amsterdam kaynaklıdır. İngiltere ile ilgili haberler Amsterdam kanalı ile alınmaktadır. İlginç olan bir nokta, yıl içerisinde Fransız kaynaklı bir habere bu konuyla ilgili olarak rastlanmamış olmasıdır. Haberler genel bir özet altında çeşitli telgraf haberlerinin sıralanması şeklinde sunulmuştur. Bu arada bazı başyazarlarda da ihtilale değinen yorumlar vardır. Başyazılarda iki imza görülmektedir. Yılın ilk 6 ayında AA imzalı başyazılar yer almaktadır. Bu imzanın bir ihtimal Ahmet Ağaoğlu'na ait olması mümkündür. Ne var ki bu konuda kesin bir bilgi sahibi olmamıza yeterli kanıt yoktur. Ekim'den sonraki yazılarda ise İM imzası görülmektedir. Gazetedeki başka yazılarda özellikle Maxim Gorki'ye ilişkin bir makalesine dayanarak bu imzanın İsmail Müştak'a ait olduğunu söyleyebilmekteyiz. Kasım 1917'den itibaren Maxim Gorki'nin Çocukluğum adlı yapıtı Çocukluk Yılları adıyla tefrika edilmeye başlanmıştır. 1917 İhtilal Günlerinin Kronolojik Dizini. 1917 ihtilali, Şubat ayından itibaren bütün yılı içerisine alan bir süreç olarak karşımıza çıkar. Sabahın haberleriyle bu sürecin karşılaştırılabilmesi amacıyla aşağıdaki dizini sunduk. Bu dizindeki tarihler Rus takvimine göredir. Gregorian takvimi temel alan bu takvimle miladi takvim arasında 13 günlük bir fark vardır. Ocak 1917, grevler başlıyor. Ay içerisinde grevci işçi sayısı 250 bine ulaşıyor. Şubat 1917, grevler genişliyor, katılım 400 bine ulaşıyor. 22 Şubat 1917, işçiler ve kadınların büyük mitingi Petrograd, ekmek, kahrolsun savaş, kahrolsun otokrasi başlıca sloganlar. 25 Şubat 1917, genel grev ilanı. 26 Şubat 1917, siyasi grev silahlı ayaklanmaya dönüşüyor, polis göstericilere ateş açıyor, sadece Znamonskaya meydanında 40 işçi öldü. 27 Şubat 1917, bütün Petrograd ayakta, 60 bin asker ayaklanan halka katıldı, Petrograd, Petersburg, işçi ve asker temsilcileri Sovyeti kuruldu. 2 Mart 1917, Çar Nikola, kardeşi Prens Michel yararına tahttan çekildi. Prens Lvov başkanlığında geçici hükümet kuruldu. Ekimciler ve kadetler hükümette çoğunlukta. Tek istisna devrimci sosyalist Kerenski. 5 Mart 1917. Bolşevik Partisi Merkez Komitesi organı olarak Pravda yeniden yayınlanmaya başladı. 3 Nisan 1917. Lenin Petrograd'da. 4 Nisan 1917, Lenin Bolşevik Parti Merkez Komitesi ve Petrograd Komitesi üyelerinin Rusya işçi ve asker temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan konferansa bir rapor sundu. 7 Nisan 1917, Lenin'in raporu Pravda'da yayınlandı, Nisan tezleri. Slogan olarak bütün iktidar Sovyetlere öne çıkarıldı. 18 Nisan 1917, büyük gösteriler yapıldı. 24-29 Nisan 1917, Bolşevik Partisi 7. Konferansı Nisan tezleri çevresinde toplanmayı gerçekleştirdi. 5 Mayıs 1917, Koalisyon Hükümeti kuruldu. 18 Haziran 1917, Rus birliklerinin Galiçya taarruzu başladı. Sonuç, kesin yenilgi. 4 Temmuz 1917, Petrograd'da 500 bin kişinin katıldığı büyük barış gösterisi yapıldı. Slogan, bütün iktidar Sovyetlere'ydi. Hükümet gösteriyi şiddetli bir şekilde bastırdı. 5 Temmuz 1917, Kerenski Başbakan, Kornilov Başkumandan oldu. 6 Temmuz 1917, Trud, Emek Basım Evi yıkılarak Pravda yasaklandı. 8 Temmuz 1917, Lenin Petrograd dışına çıkarak saklandı. 26 Temmuz 3 Ağustos 1917, Bolşevik Partisi'nin gizli olarak toplanan kongresinde yeni taktik ve sloganlar tespit edildi. Troçki partiye kabul edildi. 25 Temmuz 1917, Kornilov 3. Süvari Tümenini cepheden çekerek Petrograd üzerine sevk etmek isteyerek bir darbe yapmayı amaçladı. Darbe işçi ve askerler tarafından bastırıldı. Kornilov ve arkadaşları tutuklandı. 12-14 Eylül 1917, Lenin partiyi silahlı ayaklanmaya örgütlenmeye çağırdı. 14 Eylül 1917, Cumhuriyet ilan edildi. 7 Ekim 1917, Lenin gizlice Petrograd'a dönerek Viborg İşçi Mahallesi'nde bir eve yerleşti. 10 Ekim 1917, Merkez Komitesi silahlı ayaklanma tezini 3'e karşı 10 oyla kabul etti. 21 Ekim 1917, Petrograd Garnizonu Petrograd Devrimci Askeri Komitesi'nin emrine girdi. 24 Ekim 1917, Lenin ihtilali yönetmek için Smolny Enstitüsü'ne geldi. Gece bütün Petrograd devrimcilerin denetimi altına girdi. 25 Ekim 1917, Kerenski kaçtı. Geçici hükümet devrildi. 25-26 Ekim gecesi saat 2'de Kışlık Saray ele geçirildi. Geçici hükümetin üyeleri tutuklandı. 7 Kasım 1917. 28 Ekim 1917, Kerenski ve General Krasnov'un Petrograd'a saldırışı. 31 Ekim 1917, General Krasnov'un birlikleri yenildi. 3 Kasım 1917, Petrograd'da ayaklanan Beyaz Muhafızlar hareketi bastırıldı. Mart-Nisan 1917 günleri ve Sabah gazetesi. 15 Mart 1917'de birinci sayfanın altında küçük bir habere rastlıyoruz. Duma'da gürültüler. Berlin kaynaklı haberde İAŞ sorunu üzerine çıkan tartışmalar yansıtılmaktadır. 16 Mart'ta birinci sayfanın hemen tamamı Rusya'daki ihtilale ayrılmış bulunuyor. Başyazının başlığı Petersburg'da ihtilal. Yazı Rusya'dan uzun zamandır önemli bir haber gelmediğine değindikten sonra olayı bütünüyle savaşın geleceği açısından değerlendirmektedir. Yazının havasını yansıtmak açısından bir bölümünü aynen alıyoruz. İlk önce hatıra gelecek soru bu önemli olayın savaşın cereyanına ne yolda tesir edeceğidir. Şurasında şüphe yoktur ki Petersburg ihtilali Rusya için her şeyden evvel dahili bir mahiyete haiz olup harbe devam meselesiyle doğrudan doğruya ilgili değildir. Bir süreden beri hükümetle açıktan açığa mücadeleye girişmiş olan Duma Meclisi, savaşa karşı olmadıktan başka bilakis harbe şiddetli bir surette devama hükümetten ziyade taraftardır. Bununla birlikte ihtilal yanlısı Duma üyelerinin arkasında bulunan unsurlar, sabık hükümeti tutan irtica yanlısı unsurlarla kuvvet açısından bir öneme haiz değillerdir.